Ayrım 2. Toledo. Sanki terk edilmiş bu şehir diye içinden geçirdi. Rachel de Toledo. Koşturarak geçtiği daracık, eğri büğrü taşlarla döşenmiş sokaklarda hiç kimseler yoktu. Belki gece de olsa çok korkardı bu sessizlikten, bu yalnızlıktan. Yüksek taş duvarlarla çevrili, karanlık yüzlü, birbirine neredeyse bitişik evler. Kepenkleri sıkıca kapatılmış dükkanlar. Bu sokaklarda iri yarı bir insan kollarını açsa aynı anda iki bahçe kapısını birden çalabilirdi. Bütün kapılar neredeyse aynıydı. Kararmış tahtalar, yılların rutubetinden yeşermiş demir yuvarlak halkalar ve onların tam ortalarına tutturulmuş el biçimi tokmaklar. Avucunda küçük bir bronz top tutan pirinçten yapılmış kadın elleri, ince uzun hafifçe kıvrılmış parmaklar, düzgün tırnaklar. Annemin elleri gibi. Annesinin yüzü şöyle bir geldi geçti gözünün önünden. Sesini duyar gibi oldu bir an. Artık dışarı yalnız başına çıkmamalısın. En azından şimdilik. Sen de duydun Sevilla'nın da olanları. Dört genç insan sinagoga gitme, kiliseye yanaşma. Ürperdi ama neyse ki yüksek taş duvarların tepesinden arada bir de olsa görünen Mart güneşi hemen sırtını ısırıverdi. Bir kuş öttü, yeni yeni çiçeklenen erik ağacının dallarının arasından daha hızla koşmaya başladı. Bir an önce inmeliydi ırmağın kıyısına. İncecik bir kızdı Rachel. Herkes onu babasına benzetirdi. Gerçekten de onun gibi zayıf ve uzun boyluydu. Saçları kızılımsıydı ve gözleri yeşildi. Huyları da benzerdi baba kızın. Yumuşak, kavga gürültüden hoşlanmayan tiplerdi ikisi de. Yalnız başlarına dolaşmayı, kitap okumayı, hayal kurmayı severlerdi. Ağabeyi Hayım ise annesi gibiydi. Esmer, sert yüzlü ve sert mizaçlı. Belki de içlerindeki yumuşaklığı böyle saklamayı tercih ediyorlardı. Yumuşak olmayı bir zayıflık olarak kabul ettiklerini bile düşünüyorlardı. Rachel zaman zaman onların evin güçlü üç kişilerdi. Güçlü ve inatçı, her dediğini yaptıranlar. Küçük kardeşi Avram'a gelince o ne annesine ne de babasına benziyordu. Kıvır kıvır simsiyah saçları, kocaman, kapkara gözlü, upuzun kirpikli bir çocuktu. Varlığıyla yokluğu neredeyse belli olmazdı küçük Avram'ın evde. Sık sık hastalanır ve günlerce, hatta aylarca yatardı odasında. Annesi ve babası sırayla geceleri onun başını beklerdi. Sonra iyileşince bacaklarına büyük annenin ördüğü battaniye konulup yazsa avluya, kışsa güneşli bir cam kenarına taşınırdı kucakta. Avramcık orada sessizce oturur, dalar giderdi bulutlara, kuşlara. Bir gün bile arkadaşlarıyla şöyle doya doya oynamamıştı. Oysa Hayım sokaktan eve girmezdi. Birileriyle dövüşüp orası burası yara bere içinde geri dönmediği günler neredeyse sayılıydı. Annesi ne kadar kızsa da büyük oğluna dayanamazdı. O Esther de Toledo'nun göz bebeğiydi. Evde birbirlerine benzemeyen iki ayrı grup gibiydiler. Ana oğul ve baba kız. Ve bu iki zıt kutbun ortasında herkesin sevgilisi sayılan çelimsiz, yardıma ve sevgiye muhtaç Avram. Her şeye rağmen Toledo'lar mutlu, huzurlu bir aileydiler. Rachel, Avram'ı düşündüğünde içini tuhaf bir duygu sarıyordu. Evet, onu seviyordu. Ama başka bir şey daha vardı yüreğinde. Kardeş sevgisine baskın olan bir şey. Küçük kardeşine baktıkça kendini bir abladan çok bir kadın, bir anne gibi hissediyordu. Çelimsiz kolları, bacakları, esmer ama solgun yüzüyle ve daima kederli kocaman gözlerle, kapkara gözleriyle. Avram, insanda koruma kollama duygusunu uyandırıyordu. Ona acıyordu Rachel. Hem de çok. Merhametin simgesiydi küçük kardeşi. Meryem'in kucağındaki küçük İsa gibiydi Avram. Kilise meydanında yaklaşırken çan sesleriyle irkildi. Bu zamansız kutlama ne içindin acaba? Çan seslerinin ardından yüksek sesle bağıran birilerini duydu. Dua ediyor gibi değildi bu seslerin sahipleri. Belki de gerçekten ortalarda görünmemeliydi. Hemen yanı başındaki evin bahçesine girdi, nedenini tam olarak bilemediği bir korkuyla. Pintolar ve Toledo'yu terk edeli henüz 6 ay bile olmamıştı. Ama sanki yüzyıllardır boşmuş gibi görünüyordu. Evde, bahçede kırılmamış tek bir camı kalmamıştı kızıl renkli taş binanın. Donna Sara'nın gözü gibi baktığı çiçekleri kuru masalarda, etraflarını saran azgın otların arasında eskisi gibi göze çarpmıyordu. Yine de Rachel bu karmaşaya dikkatle bakınca sümbülleri görebildi. En sevdiği çiçekti bu. Hemen eğilip bir tanesini kopardı. Mis gibi kokuyordu. Donna Sara şimdi nerelerdeydi acaba? Lisbon, Venedik, Antwerp, İstanbul ya da... Çan sesleri giderek artıyordu. Şalını başına çekti. Sümbülü hemen burnunun ucunda tutarak arka bahçe duvarlarından aşağıya atladı ve koşmaya başladı. Artık evlerden de kiliseden de uzaklaşmıştı. Her şey arkada kalmıştı. Önündeki dik yamaç yeşil bir halı gibi iniyordu Toha ırmağına doğru. Ama ırmak çok daha yeşildi. Taho, Toledo'nun çevresini şehvetle kucaklamış, ona aşk şarkıları fısıldayarak hızla akıyordu. Üzerinde bembeyaz köpükler vardı. "Ben aşığım," diye yüksek sesle bağırdı. Şalını arkaya attı, elindeki sümbülü yukarı kaldırıp salladı. "Seviyorum, seni seviyorum Moşe." Köprünün sağ tarafındaki söğütlerin altında onu bekleyen Moşe, Nahmiyas sevinçle koşturarak bayırdan aşağı inen kızı seyrederken, onun ne dediğini duymasa da aynı sözleri mırıldanıyordu. "Seviyorum, seviyorum." İçe işleyen ama üşütmeyen bir serinlik vardı kilisede. Fısıltıyla da konuşulsa ve hatta hiç konuşmayıp insan içinden bir şey geçirse bile duyurabilirmiş gibi bir his yaratıyordu bu koskocaman yapı. Maddi ya da manevi dünyada atılan en küçük bir adım bile burada Tanrı'nın gözünden kaçamazdı. İsa çarmıhında ebedi uykusundaydı. Meryem de acısının sonsuz hüznünde. İnsanoğlunun böyle bir ortamda kendini günahkar hissetmemesi için hiçbir neden yoktu. Ne altın fresklerle donatılmış duvarın önündeki bembeyaz giysili yaşlı rahip, ne hemen onun ayaklarının dibinde diz çökmüş ondan çok daha yaşlı haham, ne de bir kenarda başlarını dik tutarak onları izleyen bu kutsal olayın kefilleri genç kral Ferdinand ve kraliçe Isabella. Bu suçluluğu yaşamaktan kurtulabilirdi. O gün 80 yaşındaki Don Abraham Senior, Katolik olurken hiçbir Hristiyanın varamadığı kadar varmıştı kutsal şarabın tadına. Evet, bu tıpkı kan gibiydi. Tanrı'nın onu affedeceğini umuyordu. Binlerce Yahudinin yerlerinden yurtlarından olmasını belki de engelleyebilirdi bu şekilde. Kendisini lanetlese bile artık ona senyor yerine sone or, pırıltısız altın değersiz denileceğini bilse de herkes bir ağızdan amen dedi. Vaftiz tamamlanmıştı. İhtiyar adam kraliçe Isabella'ya ayaklarını sürüyerek yaklaştı. Önünde saygıyla eğildi. "Kraliçem," dedi. "Verdiğiniz söz..." Kemikli boynundaki haç biçimi yakut gerdanlıkla oynayan kadının yüzü gerildi. Elini Fernand'ın kendisine uzattığı kolun üstüne koydu. Arkasını dönüp çıkmadan önce "Zamanı gelince düşüneceğiz, Don Senyor," dedi. Koro yeni bir ilahiye başlamıştı. Eski Yahudi, yeni Hristiyan ihtiyar Abraham, yaşlarla dolu gözlerini kilisenin tavanına dikmiş, adeta oradan bedenini yok edip ruhunu kurtaracak yıldırımın inmesini bekliyordu. ellerini tevekkülle bitiştirmişti. Mum alevleri giderek daha da titrekleşiyordu. Sesler kurak kulaklarında yankılanıyordu. Yankılandıkça büyüyordu. Gözleri karardı ve olduğu yere yığılıp kaldı. Toledo, bana böyle bir şeyi teklif edemezsin sen. Esther de Toledo hamurlu ellerini beze belki yüzüncü kez siliyordu. Bunu bana teklif edemezsin. Esther, senin için, bizim için kötü olacak bir şeyi söyler miyim ben? Neden anlamıyorsun? Artık bitti. Eğer dediğimi yapmazsan ölürüz. Bizi öldürürler. Buradan bir an önce gitmeliyiz. Çocuklarımız için. Kadın kocasının yüzüne bakmadan mutfak kapısına doğru yürüdü. Hayır dedi. Çıkmadan önce bunu duymak bile istemem. Ben yüzlerce yıl burada yaşamış bir ailenin kızıyım. Ben Esther de Toledo'yum. Babam, dedem, onun babası, dedesi hepsi de buralıydı. Ve burası bizimdir. Ben Isabella'dan daha çok buralıyım. Her şey geçecek. Bu çılgınlık bitecek. Bir yere gitmiyoruz. David elindeki kupayı kıracakmış gibi sıktı öfkeyle. Ama bu öfke sesine yansımıyordu. Seni anlıyorum dedi. Ama sanki bir tek sen mi buralısın? Aynı büyük aileden gelmiyor muyuz? İster misin yarın oğlumuz hayımda Sevilla'dakiler gibi öldürülsün? Bak, anla artık. Senden benden daha fazla İspanyalı olmayabilirler ama buranın sahibi onlar, anlasana. Artık rahatça dolaşamıyoruz kendi memleketimizde, kendi şehrimizde, hatta kendi sokağımızda. Her gün yeni birileri daha hapse atılıyor, işkence ediliyor, öldürülüyor. Kim bilir kaç aile yerini yurdunu bırakıp göç etti bugüne kadar. Onların canı yok mu? Kalanlar da içleri parçalanarak da olsa Katolik oluyorlar. Don Abraham bile vaftiz olacakmış bugünlerde. Sırf bizleri, ailesini, eşini, dostunu kurtarabilsin diye. Kahrından ölüyormuş zavallı. Bizleri kurtarmak içinmiş, buna inanıyor musun? O yalnız kendini düşünür, bir de paralarını. Yıllardır zaten onların adamıydı. Üzüntüsünden ölüyormuş ama ölmemiş. Dilerim tez zamanda geberir. Esther, sana yalvarıyorum. Tamam, Katolik olmamız gerekmiyor ama hiç olmazsa bir süre için Portekiz'e geçelim. Sonra dediğin gibi olursa geri döneriz yine. Çocukları düşün, beni düşün lütfen. Kadın kocasının yanına geldi. Masanın başında oturan adamın elinden kupayı alıp sakince bir kenara koydu ve sarıldı ona. Başını göğüslerine dayadı, tıpkı bir çocuğu avutmaya çalıştığı gibi sallanıyordu. Mırıldanırken, korkma David, korkma, geçecek. Daha önce de olmadı mı? Adam gözlerini kapadı. Kendisini saran ellere tutundu, ince parmaklarını okşadı, kadını öptü. Korkmalıyız dedi ve kendimizi korumalıyız. Kraliçem, kendimizi, üç çocuğumuzu, bu kez durum çok ciddi. Bizi yeryüzünden kazımaya kararlı bu Isabella ve Ferdinand. O sırada bahçe kapısı hızlı hızlı vuruldu. Belki de konuştukları şeyin tedirginliğiyle karı koca hiç kımıldamadan kısa bir an durdular. Kapı daha da hızlı yumruklanıyordu. David yerinden kalktı ve daracık demir parmaklıklı pencerenin kenarından kendini göstermeden dışarı baktı. Sonra bağırdı. Geliyorum. Karısı endişeli bir merak içinde. Ne var? Kimmiş? Diye sordu. Korkma, Don Salvatore ve Donna Graziella dedi. Adam merdivenlerden aşağı inerken. Esther de hemen arkasından koşturdu. Bir yığın ağacın küçük bir ormana çevirdiği loş ışıklı avlunun ahşap kapısı açılır açılmaz telaşla içeri dalan komşu karı koca nefes nefeseydi. Ev sahibinin hoş geldiniz demesine ve onları içeri buyur etmesine fırsat vermeden duymadınız mı, duymadınız mı dediler bir ağızdan. David kapıyı kapamadan önce başını dışarı çıkarıp sokağın iki ucuna baktı. Sonra yavaşça örttü ahşap kanadı. Komşu kadının yüzü bembeyazdı. Esther'e sarılmış, şimdi ne yapacağız diye ağlıyordu. Kocası ise bir an önce gitmeliyiz, durum felaket diyordu. Esther onları hemen avlunun kenarındaki tahta masaya doğru götürdü. Bir yandan da neyi duymadık mı, ne oluyor diye soruyordu. Büyük bir güğümden bir kupaya su koyarak kadına uzattı. David, sakin olun. Donna Graziella diyordu. Sakin olun. Komşu kadının kocasına döndü. Ne oldu Salvatore? Sizi böyle korkutan nedir? Salvatore, ufak tefek beyaz yüzüne komik bir ifade veren, kapkara kıvırcık kaşları olan tombulca bir adamdı. Sıkıntıyla ikide bir burnunu çekiyordu. Yüzü ve geniş alnı ter içindeydi. Bugün 4 genci daha alıp götürmüşler dostum. Nereye olduğunu tahmin edersin? Engizyon'a. Esther, Şema İsrail. Tanrım, İsrail oğlunu duy, koru anlamına gelen, sıkça söylenen bir dua, diye bağırdı. Hayım, hayım, kapıya doğru fırladı. David de Salvatore hemen onu tuttular. Her parmağında ayrı bir yüzük olan elleriyle kalbine bir kriz geçiriyormuş gibi bastıran Donna Graziella son sözlerini söylercesine bir gayretle "Korkma Esther," dedi, "korkma. Ne hayım ne de Moşe onların arasında, şükürler olsun." Ama gözleri yine yaşlarla dolmuştu. Önüne baktı, kabarık etekli elbisesinin cebinden bir mendil çıkarıp burnunu sildi. Konuşamıyordu. Kocası, ama diye karısının yarım bıraktığı cümleyi tamamlamaya çalıştı. Zorlanıyordu, acı çekiyor gibiydi. Parmaklarını çıtırdattı, derin derin nefes aldı. Kimse konuşmuyordu. Sonra adam devam etti. Ama bu her an olabilir. Yarın bizi neyin beklediği belli değil. David nutku tutulmuş gibi susuyordu. Yalnızca başını salladı, bu sözlere katıldığını göstermek için uzun uzun karısına baktı. Sanki bak işte duy demek istiyordu. Esther, kenarı püsküllü patlıcan moru renginde, şalına iyice sarıldı. Gözlerini kocasından kaçırarak gökyüzüne baktı. Masmavi gökte bembeyaz bulutlar hızlı hızlı şekil değiştiriyordu. Az da olsa aklaşmaya başlamış saçlarını sıkıca ensesinde toplamıştı. Sert hatlı yüzü sanki daha da bir gerilmişti. Karar verdik. Biz Portekiz'e geçiyoruz, dedi Salvatore. Oradan da Edirne ya da İstanbul'a gideceğiz. Tombul Graziella başını salladı. Bir şapka gibi yüzünü çevreleyen kıvırcık saçlarını karıştırdı. Kulağındaki altın halkayı çekiştirdi. Adam öne eğilmiş, artık çıtırdamayan parmaklarını eğip büküyordu. Her şeyi elden çıkarıp gideceğiz. Rabbi Sarvati'nin sözünü dinleyeceğiz. O bunların olacağını yıllar önceden biliyordu. Ta Edirne'den seslenip çağırdı bizleri. Osmanoğlu'nun topraklarına, ona inanıyoruz. David neredeyse komşuları geldiğinden beri ilk kez konuştu. Biliyorum, dedi. Burada herkes kendi incir ağacının ve asmasının altında huzur içinde yaşayabilir, demişti. Öyle değil mi? Esther, ama burada bizim incirimiz, asmamız, evimiz zaten var. Nasıl onları bırakıp bilmediğimiz o uzak yerlere gidebiliriz, dedi. Ayrıca ben bunların geçeceğine inanıyorum. Her şey geçecek. Graziella, hayır, dedi. Biliyorum, hissediyorum, geçmeyecek. Ben çocuklarım ve kocamla gideceğim. İçim yansa da yapacağım bunu. Siz de bizimle gelin, geç olmadan. Ne diyorsun kardeşim? Esther bu soruya cevap vermedi. Yeni börek yaptım, getireyim, deyip içeri girdi. Salvatore David'le onu ikram et dostum, dedi. Emin ol, birkaç ay sonra çok geç olacak. Sana yardım ederim. İstanbul'da matbaacılığa devam ederiz. Buradakinden iyi olur belki de. Kim bilir, İstanbul çok güzel bir şehirmiş. Dinle beni. David ayağa kalktı. Uzun boylu, zayıf ve hafif kamburumsu bir adamdı. Saçları iyice dökülmüştü. Sipsivri burnunun ucu şarapçılar gibi her zaman kırmızı dururdu. Oysa hiç içmezdi. Evine, karısına, çocuklarına çok bağlı, sakin bir adamdı. Küçük bahçede bir sağa bir sola sıkıntıyla yürüdü. Sonra ortağı ve komşusu olan Salvatore'ye dönüp, "Bunları çok iyi biliyorum ama Esther gitmek istemiyor. Babasının toprağına, anılarına çok bağlı. O gitmek istemezse benim yapabileceğim bir şey yoktur," dedi. Tekrar yürümeye başladı sıkıntıyla. Sonra kendi kendine mırıldanır gibi sürdürdü konuşmasını. "Esther'in ne inatçı olduğunu tüm Toledo bilir, öyle değil mi?" "Donna Graziella kuşkusuz," dedi. "Hatta tüm kastıyla. Ama belki de bir yolu vardır onu ikna etmenin." Biraz toparlanmışa benziyordu. Derin derin iç geçirdi. Evi, avluyu, ağaçları dikkatle ilk kez görüyormuş gibi süzdü. "Aslında onu anlıyorum. Hangimiz buradan ayrılmak isteriz? Hepimizin doğduğu, büyüdüğü, evlenip çoluk çocuğa karıştığı yerler burası. Toledo'dan başka bir yeri hayal bile edemem. Ama artık gitmeliyiz. Esther çok zor bir kadındır, evet. Ama bence onu hayım ikna edebilir. Bir tek onu. Büyük oğlunu dinler. Başkasına aldırmaz." Salvatore karısına ters ters baktı. Arkadaşının için incinmesini istemiyordu. David boş ver gibilerden elini salladı. Sonra "Yolculuk ne zaman?" diye sordu. Salvatore, "İşlerimizi yoluna koyar koymaz en geç bir iki ay içerisinde," dedi. Çanlar yine çalmaya başlamıştı. Bu seslerden ürken ağaçların üzerindeki tüm kuşlar hep birlikte havalandı. Esther elinde üzerinden dumanlar tüten bir tepsiyle geldi o sırada. "Senin gibi hiç kimse boyo, bir çeşit börek, yapamaz Esther," dedi Graziella. "Ah, üzüntüden, telaştan sormayı unuttum. Avram nasıl oldu?" Esther omuz silkti. "Eh," dedi, "şöyle böyle, bir gün iyi bir gün kötü." David başını kaldırıp eve, oğlunun yattığı odaya baktı. "Şimdi uyuyor. Bence bugünlerde daha iyi. Artık bahar geldi iyileşir. Her kış böyle oluyor. Çok zayıf, hassas bir çocuk. Ne yapsak güçlü olamıyor ağabeyi gibi." Salvatore arkadaşının dizine vurdu. "Sıkma canını be David. Daha 8 yaşında. Barnitz basına. Yahudilerde bir erkek çocuğun ergin ve yetişkin oluşunu simgeleyen tören. O kadar da sağlam bir delikanlı olacak, göreceksin. Moşe onun yaşındayken de mızmızdı. Hatırlamaz mısın? Abraham'ın da aşağı kalır tarafı yoktu. İkisi de 12'sinden sonra adama benzedi. Normaldir. Bunlar çocuk işte. Öyle ama bütün gece öksürüyor. Rengi sapsarı, iştahsız. Annesi sabahtan akşama mutfakta uğraşıyor. Onun sevdiği şeyleri yapmak için. Ama o kuş kadar yiyor. Demin Rachel de belki kardeşi yer diye mantar toplamaya gitti. Tahoe'nun kıyısına. Yollamak istemedik ama o taraf şimdilik güvenli. Pek yabancı gelmiyor. Zaten çocuklara da acıyorum. Oraya gitme, buraya gitme korku içinde bir çocukluk, gençlik. Graziella bir ruh halinden diğerine çok çabuk geçebilen bir kadındı. Patatesli böreklere iştahla girişmişti. Homurtaya benzer bir sesle, "Evet," dedi, "orası güvenlidir. Hem onların derdi kırlarla, bayırlarla değil. Bizimle, dükkanımızla, evimizle, sinagogumuzla, paramızla, kırlar güvenli." Bir börek daha aldı tepsiden. Demek Rachel'cik kardeşine mantar toplamaya gitti. "Ne de iyi kalplidir yavrum. Üstelik de dünya güzeli. Bizim Moşe ile ikisini İstanbul'da evlendiririz artık." Salvatore karısına "zamanı değil" demek istercesine baktı. David sıkıntıyla öksürdü. Tam ağzını açıp bir şeyler söyleyecekti ki Esther, "biz oraya gitmeyeceğimize göre," dedi, "artık onu İstanbul'da evlendirirsiniz. Başka bir kızla. Rachel burada, atalarının toprağında, geleneklerimize uygun olarak evlenecek. Hayım da, Avram da." Hayım yokuş yukarı koştururken bir yandan da çıldırmış gibi bağırıyordu. "Seni öldüreceğim küçük, Nahmiyaz, seni tekrar yakaladığımda ellerimle parçalayacağım. O zaman yalnız karga burnun kanamayacak. Ciğerini sökeceğim senin, aşağılık herif. Birden öfke ve yorgunluktan tıkanıp kaldı. Yere yattı, yüzünü gömmek istermiş gibi toprağa yapıştırmıştı. Birkaç kez başını toprağa vurdu, elleriyle otları yoldu, sonra tekrar ayağa fırladı. Öldüreceğim seni, yemin ederim. Hırsından gözlerinden yaşlar akıyordu. Aşağıya, Taho'ya doğru döndü. Sakın yerinden ayrılma Raşel. Sana da soracağım bu yaptıklarının hesabını. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Raşel ise saklandığı söğüdün arkasında tir tir titriyordu. Moşe'nin gözden kaybolduğundan emin olunca kendini tutmayı bırakarak hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bu hayım gerçekten de kötüydü, haindi, kıskançtı. Ne vardı bunda? Biraz oturmuşlardı birlikte akan suya karşı. Ne vardı bunda? Zaten herkes onların ileride evleneceğini biliyordu. Moşe elini tutmuş ve bir kerecik yanağını öpmüştü. Hepsi buydu. Ve seni seviyorum sonsuza kadar, sonsuza kadar demişti. Bu suç muydu? Nereden çıkmıştı bu hayım? Nasıl da kanatmıştı bir yumrukta Moşe'nin ağzını burnunu? Hayım, yürü eve gidiyoruz, soracağım sana diyerek kız kardeşinin yanına doğru bayır aşağı kaya kaya gelirken arada bir arkasına dönüp seni pislik, seni sersem Nahmiyaz diye bağırmaya devam ediyordu. Irmağın kenarına ulaşınca eğilip öfkeden kıpkırmızı olmuş yüzünü buz gibi suyla yıkadı. Hala titriyordu. Ne çeşitsin sen? Herkes canının derdindeyken sen nasıl kırıştırmayı düşünebiliyorsun? Soracağım bunu sana dedi. Yumruğunu Raşel'e doğru sallıyordu. Moşe'nin burnundan parmaklarına bulaşmış kan hala çıkmamıştı. Yeniden eğilip yıkadı elini. Yürü dedi. Haydi. Doğru eve sersem kız, sorumsuz yaratık, fingirti. Raşel birden öfkelendi. Bu fingirti lafı tepesini attırmıştı. Yerden bir taş kapıp ağabeyine doğru fırlattı. Ve taşın yerini bulup bulmadığına bile bakmadan arkasını dönüp koşmaya başladı. Bir yandan da dilerim geberirsin, dilerim geberirsin ve ben de görürüm hayım diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Şalı başından sırtına kaymış kızılımsı sarı saçları ince omuzlarına vura vura atmaca yuvasına benzeyen Toledo evlerinin kilise ve sinagoglarının olduğu tepeye doğru düşe kalka koşuyordu. Hayım yanı başında küçük bir çukur açan taşı alıp suya fırlattı. Babasının ona ne kadar kızacağını bilmese yapacağı belliydi.